Arkası yarın. Her şeyin hikayesini merak eden adam. Tefekkür gezileri. Eser: Ümit Şimşek. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Cem ve ailesi televizyonsuz akşamlarının ikincisinde beraberce deniz kenarına uzandılar. Serin fakat berrak ve sakin bir geceydi. Eğer bir yaz gecesi olsaydı buraları bu kadar sakin kalmazdı. Mutlaka birileri gelir, arabasını sahile yanaştırır, teybini sonuna kadar açar, ortalığı gürültüye boğardı. Şimdi ise sadece dalgaların şıpıltıları işitiliyordu. Bir süre sessizce sahil boyunca yürüdüler. "Sessizliği özlemişim," dedi Cem'in hanımı. "Oysa düne kadar evdeki sessizlikten korkuyordum. Sanki görünmez bir el benim elime sızıyor ve her sabah ilk işlerimden biri olarak televizyonun düğmesine basıyordu. Sessiz kalmamalıydı ev. Birileri kafa ütülemeliydi." Selim araya girdi. "Ben de ders çalışırken sanki bir gürültünün bana eşlik etmesi gerekiyormuş zannederdim. Ama bugün ilk 15 dakikadan sonra sessizlik içinde zihnimi çok daha rahat topladığımı fark ettim. Baba, şu büyük sapsarı yıldız hangisi?" Selma, doğu ufkunun bir hayli üzerindeki bir yıldızı işaret ediyordu. Hep birlikte o tarafa döndüler. Ortalıkta birkaç düzine kadar yıldız, sönük ışıklarıyla ancak seçilebiliyordu. Ama Selma'nın gösterdiği yıldızın olağanüstü bir parlaklığı vardı. "Bu Mars olmalı," dedi Selim. "Evet," dedi Cem. "Etrafta onun parlaklığıyla boy ölçüşecek başka bir yıldız olmadığına göre..." Bütün aile bireyleri Mars'ın dünyaya çok yakın bir konumda bulunduğundan ve bu sebeple pek parlak görüneceğinden haberdardı. Ancak medya onları bu konuda bilgilendirirken başka türlü bilgileri de beraberce paketleyip sunmakta kusur göstermemişti. "Yeryüzünde savaşların artacağı doğru mu baba?" "Savaş yeryüzünden ne zaman eksik oldu ki oğlum? Ama Mars savaşları tetikliyormuş." "Nasıl oluyor bu iş?" "Bilmem ama herkes öyle söylüyor. Savaşlara, çatışmalara, hatta insanın kuruntularına bile Mars karışıyormuş." "Bak oğlum," dedi Cem. Hep beraber durdular. Gözleri Mars'a dikilmiş, onun gerçekten böyle bir güce sahip olup olmadığını anlamak ister gibiydiler. "Okulda öğrendiklerini hatırla. Mars nedir?" "Bir gezegen." "Gezegen neden yapılır?" "Ne bileyim ben, toz, toprak, taş, kaya, dünyamız gibi. Yani cansız, ruhsuz, bilinçsiz bir şey, öyle değil mi?" Selim başını salladı. Cem devam etti. "Peki, yeryüzündeki hayatı etkileyecek, insanları yönlendirecek, onları savaşa tutuşturacak gücü bir gezegen nereden buluyor, nasıl kullanıyor dersin?" "Çekim kuvveti diyorlar." Cem güldü. "Oğlum, çekim kuvvetinin böyle marifetleri olsaydı Mars'a sıra gelinceye kadar dünya bize nefes aldırmazdı. Çünkü biz dünyanın çekim kuvvetiyle burada duruyoruz. Ondan sonra güneş gelir, bir de yakınlığı yüzünden ay. Denizlerdeki gelgit olaylarını biliyorsunuz. Bunlar güneşle ayın çekimiyle olan şeyler. Eğer o kadar uzaklardan Mars o cılız çekimiyle bizi birbirimizle savaştırıyorsa, güneş ve ay bu kadar güçlü çekimleriyle neler yapmazdı, hiç düşündünüz mü?" "Aslına sorarsan," dedi Selim, "bu işin içinde bir hokus pokus var gibi geliyor bana. Sanki birileri bize el çabukluğuyla bir şeyler yutturmak istiyorlar gibi." Cem gülerek oğlunun başını sıvazladı. "Bak, televizyondan uzak kalınca kafan nasıl çalışmaya başladı?" "Alayı bırak baba. Ben ne zamandır bu işin içinde bir yutturmacı olduğunu düşünüp duruyorum hep." "Alay etmiyorum," dedi Cem. "Bunu nice zamandır düşünüyor olabilirsin. Bundan benim de kuşkum yok. Ama bu konuyu enine boyuna ölçüp biçme fırsatını yakalayabildin mi?" Pek değil. İşte benim demek istediğim de bu. Günlük hayatımızın içinde bizi öylesine meşgul ediyorlar. Her taraftan öyle yoğun bir mesaj bombardımanına uğratıyorlar ki, bir an durup da bir şeyleri sorgulayacak fırsatı bulamıyoruz. Sadece televizyonu suçlamak belki haksızlık olur ama bizi böylesine meşgul etmekte en büyük pay ona ait değil mi? Her neyse, biz şimdi televizyondan uzak bir yerde, Mars'ta baş başa olduğumuza göre, amanca dikkat et, birbirimize savaşmayalım. Hanımı gülerek Cem'in koluna girdim. Hepsi birlikte ağır adımlarla yürümeye başladılar. Farkında mısınız dedi Cem bütün aileye hitaben. Mars'a olsun, diğer gezegenlere olsun, yakıştırılan etkiler ancak bir tanrıdan beklenebilecek şeyler. Kimi savaş çıkarır bunların, kimi ticarete bakar, kimi zekamızı kontrol eder, kimi duygularımızı düzenler. Bir bakıyorsunuz dünyayı birbirine katmışlar, bir bakıyorsunuz iç dünyamızın en ücra köşelerinde iş görüyorlar. Onlar iş görürken de bazıları malı götürüyor. Aynen öyle diyeceğim, başını acı acı sallayarak. Yüzyıllardır devam eden büyük bir tezgahtan başka bir şey değil bu. Keşke bundan zarar gören insanların sadece keseleri olsaydı. Başka ne zararı olabilir ki? Hanıma araya girdim. Hepimizin ara sıra yıldız fallarına göz attığımız, kulak kabarttığımız oluyor. Bir şey çıkacağından değil ya, merak işte. Ben işin bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum dedeceğim. Bu falcı takımının gezegenlere mal etmeye çalıştığı ne kadar iş varsa, biz bunların hepsinin Allah'a ait işler olduğunu öğrenmedik mi? Orası öyle ama. İşte burada ama olmaz dedeceğim. Yumuşak ama kesin bir ifadeyle. Amanın girdiği yere başka ortaklar da girmiş demektir. Yani biz inancımızı ifade ederken Allah'tan başka ilah yok deriz. Oysa bu falcılar bize Allah'ın iş görürken kendi yarattığı gezegenlere danışması gerektiğini anlatıyorlar. Olur mu öyle şey canım? Olmaz ama gel gör ki pek çok insan işin nereye varacağını düşünmeden bu tuzaklara takılıp imanını tehlikeye atıyor da farkına bile varmıyor. Daha da garip olanı kendilerini hurafeden uzak olarak niteleyen nice kişinin eski Yunan ve Roma'dan kalma efsanelerin peşine takılmaları. Senin başını iki yana sallayarak inanılacak gibi değil dedim. Ama oluyor işte diyeceğim. Medya bir şeye bütün gücüyle yüklenince oluyor. Onun için tıpkı namazdan önceki temizlik gibi sağlam bir iman için de iyice bir temizlik gerekiyor. Hepsinden önce de televizyondan taharet, öyle değil mi baba? Gülüştüler. Sonra da üşümeye başladıklarını fark ettiler. Evde yapılacak işler, çalışılacak dersler, okunacak kitaplar vardı. O akşamlık deniz kenarına da sahile de veda etme zamanı gelmişti. Selim Mars'a doğru elini salladı. Hoşça kal. Sözüm ona, savaş tanrısı, Romalıların putu, falcıların para kasası. Haksızlık etmeyelim diye araya girdiğim, onun kendisine yakıştırılan şeylerden payı da yok suçu da. O da nihayet yer ve gökler Rabbinin bizim semamıza serpiştirdiği güzelliklerden bir inci tanesi. O da bütün yıldızlar gibi kendisini oraya yerleştirenin sanatını anlatıp duruyor ışıltısıyla. Tabii dinleyene ve anlayana. O zaman düzeltelim dedi Selim. Hoşça kal ey yer ve gökler Rabbinin gök kubbemize yerleştirdiği inci tanesi. Mars, o arada kendisine bir arkadaş daha bulmuş, doğu ufkunun hemen üzerinde beliren yarım ayla birlikte o akşamki seyir ve zikir faslının yeni bir bölümüne geçmişti. Bir uzaylının gözlemleri tam hızını almakta olduğu bir sırada güvercinlerin dünyasında kalmıştı. Cem, içindeki uzaylının rehberliğinde girdiği bu dünyada bir takım gözlemler yapmış, bazı kanunlar keşfetmiş ve bunlardan birini kayda geçirmişti. Fakat o dünyanın büyüsüne kendisini öyle kaptırmıştı ki, yaşadıklarını, güvercinlerle birlikte yaşadıklarını tahlil edecek gücü ve cesareti kendisinde bulamamış, defterini öylece çantasına atmıştı. Güzel bir rüya gibiydi Cem. Rüyayı içindeyken tabir etmeye kalkıp da tılsımı bozmak istememişti. Güzel bir rüyada gibiydi Cem. Rüyayı içindeyken tabir etmeye kalkıp da tılsımı bozmak istememişti. Sahildeki Mars muhabbetinden dönüşte Cem defteri tekrar önüne koydu ve içindeki uzaylıya seslendi. Hadi görelim bakalım bizi buradan nerelere götüreceksin. Aslında bir yere gitmemiz gerekmez cevabını verdi uzaylı Cem. Gelmiş olduğumuz yerde bütün bir kainatın fotoğrafını alabilecek bir açıya sahibiz. Cem hafızasını tazelemek için defterin son sayfasını çevirdi ve son olarak kaydettiği notlarını bir daha okudu. Dünyanın 7. kanunu. Bir eseri ortaya çıkaran bir icat fiili kime aitse, bütün eserlerdeki o icat fiili de ona aittir. Güvercin yumurtasını hatırladı Cem, sonra bütün yumurtaları hatırladı. Güvercin yavrusu yumurtadan çıktığında henüz kördü ama yumurta içindeyken bedeninde ilk olarak inşa edilmeye başlayan organlar arasında gözleri vardı. Serçenin, martının, kırlangıcın, karganın, saksağının, leyleğin durumu da bundan farklı değildi. İster yumurtadan çıksın, ister bir anneden doğsun, yeryüzünde nefes alıp veren her canlının benzer bir macerası vardı. Hepsi de bu dünyaya açılmış veya açılmak üzere olan bir gözle beraber gelmişti. Bir güvercinin gözünde işleyen sanat, belki farklı renklerde, değişik nakışlar içinde ama aynı sanatın renk ve nakışları olarak diğer bütün gözlerde de eserini gösteriyordu. Dünyaya onların gözünden bakmak ister misin? Neden olmasın? Cevabını verdiğinde Cem bir baykuşun Vel-Fecr okuyan kocaman gözlerinin ardındaydı. Renkler birden kaybolup gitti. Buna karşılık ortalık güçlü bir projektör yanmışçasına aydınlanmış, eşyanın en ince ayrıntıları net bir şekilde belirginleşmişti. Pencereden dışarı baktığında ay ışığı altında neredeyse gündüz gibi aydınlık diyebileceği bir dünya gördü Cem. Gerçi siyah beyazdı ama bir baykuşun görmesi gereken en küçük şey bile çok uzaklardan rahatça seçiliyordu bu dünyada. Az önce sokağın karanlık görünen köşelerinde yere düşmüş yaprakları tek tek ayırt edebiliyordu Cem. Yan taraftaki binanın önüne henüz park etmiş jipin motor sıcaklığından istifadeyle altına girmiş uyuyan kedinin varlığı da Cem'in baykuş gözlerine kendisini açıkça belli ediyordu. Damlardaki kiremitleri ve yerdeki izmaritleri istese bir bir sayabilirdi Cem bu gözlerle. Baykuş gözünü çıkarıp arı gözünü kafasına geçirdiğinde Cem bütünüyle bulanıklaşmış bir alem içinde buldu kendisini. Eşyanın yerlerini seçiyor ama onları netleştiremiyordu. Yalnız burnuna dayadığı bir şeyi en ince ayrıntısına kadar net bir şekilde görebiliyordu. Bu defaki gözleriyle Cem bir Afrika menekşesinin dibine kadar sokuldu. Evvelce beyaz değil miydi bu çiçek? Ya şimdi büründüğü rengin adı neydi? Lacivert gibi ama değil, mor gibi ama o da değil. Onun da ötesinde son derece çekici bir renk bu, hele bir bal arısı için. Ve çiçeğin hatları konuğunu ta ortaya, ikramların en tatlısını sunacağı yere çağırıyor. Bunu gören gözlerin salondaki mobilyayı bizim bakışımıza seyretmeye ne ihtiyacı var? Uzaylı versiyonu, dünyalı Cem'in başına timsah gözünden karınca gözüne kadar akla gelebilecek her gözü takıp takıp çıkardı. Hepsinin ardında başka bir dünya buldu Cem. Binlerce dünyayı saatlerce hiç bıkmadan böylece seyretti durdu. Binlerce dünyanın bir dünyaya nasıl sığdığını binlerce gözle gördü Cem o akşam. Sonunda uzaylı versiyonunun gözüyle defterin başına döndü. Bir canlının başına bir çift göz yerleştirip ona aynı dünyanın farklı bir yüzünü gösteren yaratılış fiilinin birliğini ve mükemmelliğini binlerce canlıda tek tek gözlemlemiş olarak 7. kanunun dile getirdiği gerçeği bir kez daha tasdik etti. Hiç kuşku yok dedi. Bütün eserlerde aynı yaratış fiili var. Hep bir sonuca yönelik. Hepsi bilerek yapılıyor. Hiçbirinde bir kusur yok. Hiçbirinden daha mükemmelini düşünmenin de imkanı yok. Kulakları çınlasın şeytanın veya patlasın daha iyi. Yine karşıma çıksaydı da bu kadar gözün hepsini birden onun gözüne sokup ondan sonra sorsaydım. Var mı senin insanlara pazarladığın Tanrı adayları arasında bu gözleri yapıp canlılara dağıtabilecek birisi diye? Farkında mısın diye uzaylı Cem araya girdi. Biz bu dünyanın kanunlarını birer birer keşfettikçe, sadece bu kanunların tek bir failinin olduğunu keşfetmekle kalmıyoruz, aynı zamanda o failin nitelikleri de belirginleşiyor. Gözler bunun açık bir örneği dedi uzaylı dünyalı Cem. Binlerce canlının başına birer göz yerleştirmek demek, binlerce dünyayı onlardan önce görmek demek. Dahası var, bütün bu dünyaların toplamından çıkan büyük alemi de bir bütün olarak görmek demektir. Dünyalı Cem bu defa içindeki uzaylının gözüyle baktı dünyaya. Dünya sadece görmek ve göstermek gibi iki tane fiille açıklanacak kadar basit değildi. Bir canlının görüşünün ardında onun yaşam biçimi vardı. Yaşam biçiminin ardında dünyanın geri kalan kısmıyla arasındaki ilişkiler ve bu dünyadaki görevleri. Bal arısının mor ötesini gören gözlerine ışık 150 milyon kilometre uzaktan geliyor. Bal arısı bu renkle bezenmiş çiçekleri dolaşırken yüzlerce tür bitkinin tozlaşmasını sağlıyor. Bu bitkilerden de her biri en az o kadar karmaşık bir ilişki ağıyla bütün dünyayı dengede tutan bir muhteşem sistem içinde kendilerine düşen ayrı ayrı görevleri yerine getiriyordu. Kısacası herhangi bir şey her şey demekti bu dünyada. İşte diye heyecanla atıldı Cem uzaylısı ve dünyalısıyla. Bu bakış açısı neredeyse bütün kainatı içine alıyor. Ve her şey buradan çok net bir şekilde seçiliyor. En büyük yazılarla en küçük yazılar beraberce okunuyor. Bir kanun daha keşfettiklerini sezmişti Cem. Fakat bunu formülleştirmekte zorlanıyordu. Defterin yapraklarını son haftaların anılarıyla birlikte karıştırmaya başladı. Her şey bir eserdi bu alemde. Ve her eser kusursuz fiillerin sonucuydu. Her bir eserde birçok fiil bir arada çıkıyor. Her bir fiilde pek çok eserde aynı mükemmellikle iş görüyordu. Hem tek tek eserler hem de bütün bir varlık alemi muhteşem bir birlik sergiliyordu bu fiillerle. Bir temizleme fiili denizlerin yüzünü masmavi bir ayna halinde parlatırken, bir bebek gözünü de ona layık bir hassaslık içinde her an yıkayıp temizliyordu. Üçüncü ve beşinci kanunlarla Cem bu durumu ayrı ayrı şöylece tespit etmişti. Aynı fiil bölünmeksizin ve kuvvetinden hiçbir şey kaybetmeksizin, aynı anda ve her yerde sayısız eserler üzerinde birden etkisini gösterir. Her bir fiil birbiriyle uyumlu ve vazgeçilmez derecede birbirine bağımlı birçok fiili içerir. Altıncı kanuna geldiğinde Cem aradığını bulmuştu artık. Bir eseri ortaya çıkaran icat fiillerinin hepsi aynı faile aittir. Bunu dünyanın yedinci kanunuyla birlikte inceleyince sonuç kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Ne diyordu yedinci kanun? Bir eseri ortaya çıkaran bir icat fiili kime aitse bütün eserlerdeki o icat fiili de ona aittir. Cem defterden bir sayfa daha çevirdi, hayalinin önüne de bütün bir kainatı serdi. Bir baktı, bir yazdı. Bin okudu, bir yazdı. Dünyanın sekizinci kanunu dedi, gördüklerine ve yazdıklarına. Bir eserdeki icat fiillerinden herhangi biri kime aitse, bütün eserlerdeki diğer bütün icat fiilleri de o faile aittir. Yazmakla kalmadı, sonra tekrar tekrar zihninde evirip çevirdi gözlemlerini. Bebeğin tebessümüne daldığında, nasıl olduğunu anlayamadan güneşin alevleri arasına düştü. Kavak ağaçlarının zikir halkasından Mars'a uçtu, dönüşte kendisini güvercin yuvasında buldu. Boyacı çocuğun sandığında yansıyan ışık mı daha parlaktı, yoksa gökleri yaran şimşekler mi? Bütün dualara cevap vermek, boynunu bükmüş bir çiçeğe su göndermekten daha mı zordu? Bir bakış baktı Cem kainata, onu bir zerre içinde gördü. Bir daha baktı, bir zerreyi alem kadar büyük gördü. İkisi de doğruydu gördüklerinin. Bir muhteşem tevhid kapısı açılmıştı Cem'in gözlerinin önünde. İçindeki uzaylıysa ona bu kapıdan içeride kendisini daha büyük buluşların beklediğini fısıldıyordu.
Arkası yarın. Her şeyin hikayesini merak eden adam. Tefekkür gezileri. Eser Ümit Şimşek. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.